Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte inşallah yaklaşık bir saat beraber olacaksınız. İstanbul'un fethini konuşuyoruz. Malumunuz fetih haftasında bulunuyoruz. Geçen hafta fethi konuşacağımızı söylemiştik. İstanbul'un fethinin bizim açımızdan ne anlama geldiğini, dünya tarihi açısından ne anlama geldiğini ısrarla vurgulamak zorundayız diye düşünüyoruz. Çünkü konuştuğumuz mesele basit bir mesele değil. Tarihi aşan, çağ açıp çağ kapatmış bir hadiseyi değerlendiriyoruz. Bizim mazimizde oldukça büyük kahramanlık hikayeleri var değerli dinleyiciler. Fakat İstanbul'un fethi bunlar içerisinde çok müstesna bir yerde duruyor. Çünkü Okay Tiryakioğlu'nun geçen hafta ifade ettiği gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla ilgili İstanbul'u fetheden komutanlar ve askerlerle ilgili övgü dolu sözleri, hadisi şerifi var. Ve sırf bu hadisi şerifin içeriğine nail olmak, bu hadisi şerifte belirtilen güzel sözlere nail olmak üzere İstanbul, Konstantiniye, İslam orduları tarafından 5 kez kuşatılıyor o dönemde. Üstelik bunun 3 tanesi de geçen programı dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Bunun 3'ü de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının 40. yılına kadar yapılıyor. Yani Peygamber Efendimiz ahirete irtihal etmiş. Üzerinden 40 yıl geçmiş. Bu 40 yıllık süreçte İslam orduları tarafından bu Konstantiniye 3 kez kuşatılıyor. Bu kuşatmaların birine de Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimiz katılıyor. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri radıyallahu anh, o da katılıyor ve onun işte vefat ettiği kuşatmaların biri de bu zaman içerisinde gerçekleşen kuşatmalarda yaşanıyor. Geçtiğimiz program kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylemiştik. Geçtiğimiz programın sonunda Okay Tiryakioğlu Latin kuşatmasından, 1204'teki Latin istilasından bahsediyordu. Latin istilası da Konstantiniyye'yi belki 200 yıl geriye götürmüş ve atlatamayacağı bir travmayla karşı karşıya bırakmış. Buradan devam edeceğiz Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim, çok teşekkür ederim.
Bu 1200'lü yıllar enteresandır. Bunu sorarak başlamak isterim abi. Evet. 1204'te Konstantiniyye Latinler tarafından kuşatılıyor ve çok büyük bir kıyım yaşanıyor, yıkım yaşanıyor. Keza 1256'da Anadolu'da Moğollar tarafından, yani hatta Abbasi devleti var, Bağdat Moğollar tarafından kuşatılıyor. Bağdat da benzeri bir durumla karşı karşıya kalıyor maalesef. Bu yıllar galiba, evet, bu 1200 ila 1300 arasındaki o 100 yıl galiba bu coğrafya için çok da iyi hikayelere vesile olmamış. Ne dersiniz abi?
Aynen öyle İbrahim'cim. Çok güzel altını çizdin. Çok güzel bahsettin. 13. asır, tabii 11. asrın artık sonlarından itibaren bu coğrafya peş peşe başlayan Haçlı seferleriyle birlikte çok karanlık bir döneme giriyor. Tabii bunun peşi sıra gelen Moğol istilası, batıdan ve doğudan vurulan darbeler Türk ve Müslüman dünyasını hallaç pamuğu gibi atıyor İbrahim'ciğim. Gerçekten hepsi birbirinden ağır darbeler. Moğol darbesi, Cengiz Han darbesi aslında Haçlı seferlerinden daha da ağır sonuçlar veriyor. Evet. Fakat bu coğrafyanın kaderinde bu var İbrahim'ciğim. Gözde bir coğrafya. Ticaret yollarının transit noktası ve kutsal mekanlar hemen güneyimizde, tüm dinler için, bütün semavi dinler için diyelim, tüm kutsal mekanlar hemen güneyimizde. O yüzden tarih boyunca tüm güçler bu coğrafyaya öncelikli olarak ticaretlerini güçlü tutabilmek, imtiyazlarını koruyabilmek, bilhassa Doğu Akdeniz üzerindeki bilinen dünya o zaman Akdeniz dünyası İbrahim'cim, biliyorsun daha keşifler yapılmamış.
Evet.
Dünyanın diğer kısımları çok yaban. Batı dünyasında kuzeye gittikçe medeniyet çok geri. Yani bugün Vikinglerden hepsi birer kahramanmış gibi konuşulsa da kendi iç hayatlarında gerçekten son derece vahşi barbarlar.
Evet.
Kuzeye doğru gittikçe, biraz daha batıya doğru gittikçe Kelt halkları tüm şeyde İngiltere'nin kuzeyinde ki 5. asırdan itibaren Sakson, yani Cermen istilaları başlamıştı. Ki Avrupa'nın bir bütünü demek aslında İbrahim'ciğim, daha çok Cermenleri kastediyoruz. Cermen istilaları batıda ilerledikçe, yayıldıkça, Cermen devletleri kuruldukça Franklar, Romanlar, Saksonlar, Keltleri başta olmak üzere Finlere ve İskandinav halklarını zor duruma düşürüyordu. Hı hı. Onları yalıtılmış bir halde tutuyordu. Yani onların kusuru değildi bu. Onları bu derece barbar kalmaya, vahşi kalmaya iten Cermen devletlerinin aşırı tutucu tavırlarıydı. Aşırı hakimiyetçi tavırlarıydı. Bu 5. asırdan itibaren artık zaten Avrupa coğrafyasının aşağı yukarı bugün konumunda, bugün bütün milletlerinin bugün konumunu aldığını görüyoruz. Ta biz Türkler 11. asırda geliyoruz bu coğrafyalara yani. Evet. O yüzden bize böyle bir göçer, medeniyetsiz, vahşi Türkler gibi yalıştırmaları yapmaları hem tarihi bir öfkeden, sürekli tokatlanmaktan, sürekli dayak yemekten gelen bir hırs. Hem de çok haksızca da bir iddia ki bunu zaten kendi bilim adamları da bugün artık itiraf ediyorlar. Çünkü en son kitlesel bir şekilde yer değiştirmiş kavim Türk kavmi. Bunu neden söyledim ben? Onu unuttum şimdi.
Aslında işte 11. yüzyılda bizim batıya doğru göç ettiğimizi ifade ediyordunuz. Tabii bu göçler de başka beraberinde başka hadiseleri getiriyor, doğuruyor.
Evet. Evet, aynen öyle İbrahim'ciğim. Tabii 13. asır bu manada bakıldığında bilhassa artık 1055'ten sonra Davut ve Çağrı Beylerin İslam dünyasında Sünni hakimiyetini destekleyici tavırları Abbasiler dönemiyle birlikte artık Türklerin daha sonraki dönemde İslam dünyasındaki hakimiyetleri ve kuvvetli ve kudretli ilerleyişleri Batı dünyasında tabii Haçlı Seferlerine doğurdu. Yani 1204 Latin istilası bu Haçlı Seferlerinin dördüncüsünde gerçekleşiyor. O işte meşhur o Venedik Dükü Enrico Dandolo. Bu herif aynı zamanda körmüş İbrahim'ciğim, kör. Bunun bu bütün bu şeyin ordulara komutanlık edebilmesini de bir nevi o dönemde işte bunun azizliğine, büyük evliyalığına falan haşa bağlıyor Batılılar. Fakat Enrico Dandolo'nun gizli bir ajandası var. Bunu o dönemki Haçlı komutanlarının hiçbiri farkında değil. Fakat işlerine geliyor çünkü Doğu Romalılar Boğazlardan, Gelibolu'dan bilhassa Haçlı ordularını geçirirlerken kendi gemilerini kiralıyorlar İbrahim'ciğim.
Evet.
Fakat Katolikler bunun Tanrı yolunda haşa yapılmış bir sefer olduğu, bu konuda kendilerine Ortodoksların anlayış göstermeleri, gemi geçiş ücretlerini bedava yapmaları, hı hı, ya da ikaz bir ücret alacaklarsa çok daha makul bir rakamda anlaşabilmeleri gerekli hususunda sürekli baskı yapıyorlar. Fakat karşılıklı tabii o tabii 1051'den itibaren o skizmadan yani karşılıklı birbirlerini aforoz eden iki kilise taraftarları da birbirlerini kafir kabul ediyorlar zaten.
Evet.
Yani Haçlı dünyası aslında hiçbir zaman bir arada değil İbrahim'ciğim. Ortak hedeflerinde ortak bir noktadan sonra örnek bir tavır sergileyebiliyorlar bugün. Bak bugün bile hala o tavırları söz konusu.
Kesinlikle.
Söz konusu Türkler olunca. Özellikle Türklerin liderliğindeki İslam dünyası olunca
kendi aralarındaki düşmanlık, evet,
aforoz etmiş, birbirlerince acımasızca kesmiş ve düşmanlık etmiş. Hı hı. Batı alemi 100 yıl savaşları, özellikle 30 yıl savaşları. Ya 30 yıl savaşlarını ayrıca konuşmak lazım, biliyor musun?
Kesinlikle.
Yani aslında Batı'da Alman prensliklerinin
insanlık tarihinin en büyük kıyımlarından bir tanesi galiba.
Aynen öyle. Birbirlerini, protestanları nasıl doğradıkları, nasıl kestikleri ta şeye kadar Vestfalya anlaşmasına kadar 1846'da Vestfalya anlaşmasına kadar birbirlerini acımasızca doğrulduklarını biz görüyoruz. Bunlar tarihin daha yakın döneminde olmuş olaylar. Fakat tabii ben unutmadan şunu söyleyeyim İbrahim'ciğim. Aslında şurada bir daha sonra aklımdan çıkabilir. Şimdi bunu devam ederiz 1204'de de şunu söyleyeyim. Sen geçen programda bana Fatih Sultan Mehmet Han'ın senin için ne demek diye, hı-hı, sorduğunda, hı-hı, bir şeyi söylemeyi ben unuttum. Onu ondan parantezle devam edeyim.
Estağfurullah.
Biz bugün pek çok bu kavramı Batı'dan aldığımız için aslında Batılıların kendi içlerinde tasnif ettiği, sınırlandırdığı ya da altında dallara ayırarak tasnif ettiği kavramların geniş tafsilatını bilemiyoruz. Bunlardan bir tanesi de entelektüel ve aydın kavramları. Bunu, hı-hı, geçmiş yıllarda programlarımızda birkaç kere bahsettiğimi hatırlıyorum. Ama bu noktada önemli. Fatih Sultan Mehmet Han'ı tarif etmesi bakımından önemli olduğu için ben bunu bir kere daha söyleyeyim. Hı-hı. Aydın ve entelektüel tanımını yaparken şunu net bir şekilde vurguluyor ve adeta Fatih Sultan Mehmet Han'ı net bir şekilde tarif ediyor. Entelektüel insan bir başka medeniyete dahi tarafsız bakabilen, o medeniyetin dahi kaynaklarını, tarihini, edebiyatını öğrenirken Batı'dan olsun, Doğu'dan olsun. Kendisi Batılı da olabilir, Doğulu da olabilir. Hı hı. Kendi etrafına, kendisini sadece bir bir kanadın, bir mahallenin, bir grubun temsilcisi olarak değil de bir dünya insanı olarak görebilerek insanlık alemine değer katmış. Her türlü bilgi, sanata kucağını, gönlünü, gözlerini, kaynaklarını açabilen insan. Buna entelektüel diyoruz. Tarafsız bir şekilde bu kaynakları okuyabilen, içselleştirebilen, bunlardan kendisine pay çıkarabilen, bir potada eriten kendi zihninde ve ruh dünyasında bu insanlara entelektüel deniyor ki Fatih Sultan Mehmet Han bunun büyük bir örneği. Fakat aydını şöyle tasnif ediyor Kant. Biz bugün entelektüel ve aydını kavramlarını bir arada kullandığımız için yanılıyoruz bu noktada. Aydını şöyle tarif ediyor. Aydın daha çok demagogdur, daha çok bir kalemşördür. Ait olduğu kutbun bir nevi kalemşörüdür. Yani parmak sallar, o bir sırça köşkün içerisindedir. Hı hı. Toplumu, kendi toplumunu hem düşman olarak gördüğü toplumları parmağını sallayarak yargılar, anlamaya çalışmaz. O yüzden de bir demagogdur zaten. Dayatır, kendi fikirlerini karşısındakine saygı duymadan dayatır ve kendisinin daima haklı olduğuna inanan kişiyi sadece bir aydın tasnifi içerisinde bırakıyor Kant ama kesinlikle entelektüel kavramının içine sokmuyor.
Evet.
Bizim de bu açıdan bakmamız ve bu şekilde bu tasnifi iyi anlayabilmemiz lazım. Bu manada bakıldığında halen Türkiye'de entelektüel bir insan sayısının ne kadar az olduğu bu manada bakıldığında anlaşılabilir İbrahim'ciğim.
Kesinlikle öyle.
Evet, Enrico Dondolo dedik. 4. Haçlı Seferi sırasında Enrico Dondolo'nun bir gizli ajandası var. Ortodokslara çok fena diş bilediği için bilhassa da bu Gelibolu Boğazı'ndan geçilen Boğazı'ndan geçerken Doğu Roma'nın gemilerini kullanmak, tabii kendi donanmalarıyla da gidiyorlar. Fakat büyük kara ordularını bu güzergah üzerinden geçirdikleri için bir nevi Konstantinopolis'in donanmasına muhtaçlar İbrahim. Doğu Roma donanmasına muhtaçlar. Nihayet Enrico Dondolo Haçlı Seferi kumandanlarını topluyor ve donanmanın tekrar Doğu Roma donanmasının kiralanmasını, fakat bu kiralanan gemilerle doğrudan Haliç'i kuşatan, Haliç'i koruyan zincir üzerine bir hamleyle bu zinciri düşürerek İstanbul'u almayı, Konstantinopolis'i almayı teklif ediyor. O zamanki tabii yani bu istila öncesindeki İstanbul gerçekten de bizim fethettiğimiz yani 1453 döneminden çok daha zengin, çok daha mamur bir şehir İbrahim'ciğim. Bu çok açık. Çünkü 1204'ün verdiği hasar dahi İstanbul'un elbette ki doğal güzelliklerine engel olamamış ama Fatih Sultan Mehmet Han şehre girdiğinde sadece kendi ordusunun değil, asırlardır bu şehrin aşağı yukarı bir harabe şeklinde olduğunu hayretle kendisi de görüyor. İşte o yıkım 1204 Haçlı Seferi sırasındaki yıkım. Fakat bugün daha evvelden ismini vermedim. Bazı
tarihçiler
mi diyeyim, edebiyatçılar mı diyeyim, ne olduğunu da bilmiyorum. Edebiyatçı olarak daha çok geçen insanlar İbrahim'ciğim bu hasarın Türkler tarafından verildiği. Yani sanki 1204 Haçlı Seferi hiç olmamış gibi.
Evet.
Bir Bizantinist neşesiyle, hırsıyla, öfkesiyle kendi milletinin liderlerine saldırmayı, o Osmanlı ve altında yatan İslam nefreti var ya İbrahim'cim, o yani o bir türlü giderilemeyen İslam nefreti. Bununla İstanbul'u bir harabe haline döndürenin Türkler olduğunu söylüyor. Hatta bu kitaplardan bir tanesinde sana program sonunda ismini vereyim yazarın. Şöyle diyorsun, yani eğer bilinçsiz bir şekilde alıp doğrudan bu kitabı okumuş olsan şöyle dersin kitabın sonunda, ki benim rahmetli babam okuduğunda ya keşke almasaymışız. Biz bu İstanbul eski hal ne kadar güzelmiş, ne hale getirmişiz diyecek kadar hani bu konudan uzak olan insanları kafasını bulandıracak insanlar ve bunlar maalesef Türk ismini taşıyan insanlar İbrahim'ciğim. Bu çok üzücü. Bu içimizdeki bu parçalanmışlığı giderememek akıl alacak gibi değil yani. Öyle nesiller yetişmiş ki hedefinde sadece Müslüman Türkler var yani. Çok enteresan. Batıdaki düşmanlığı, düşmanın düşmanlığını anlayabilirsin. Anlaşılacak da bir şeydir. Fakat kendi içindeki seninle benzer isimleri taşıyan nüfus cüzdanında
Müslüman yazan
insanlar aynı hızlı pasaportu şeyi kimliği taşıyan insanların kendi tarihlerine olan bu düşmanlığını ben başka milletlerden insanlar tanıdım İbrahim'ciğim. Rahmetli babam zamanında özellikle İtalyanlarla çalıştık, Meksikalılarla, Ruslarla, ben kendi tarihine bu derece bir düşmanlığı. Bir tek biraz Fransızlarda var bu. 1789 devrimi esnasındaki monarşiye karşı bir şey var, böyle alerjileri var. Ama inan bu derece değil İbrahim'ciğim.
Abi değil yani. Belçikalılar mesela, Belçika Kralı Leopold bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak bilinen devleti şahsi mülki ilan ediyor ve orada işte milyonlarca insanı katlettiği söyleniyor. Bugün Belçikalılarla yani Leopold şöyle böyle zulmetmiş falan filan diyor, konuşuyorsunuz. Orada bile olmuyorlar yani, evet ya mahvetmiş falan işte bu kadar insanı katletmiş demiyorlar. Diyorlar ki olabilir yani, bu bizi şu an pek ilgilendirmiyor deyip konuyu direkt kapatıyorlar. Bizim tarihimiz kahramanlık hikayeleriyle dolu. Dünyaya adalet tesis etmeye namzet, hatta bunu gerçekleştirmiş, 3 kıtada bunu gerçekleştirmiş bir milletin torunlarıyız biz, ama maalesef tarihimizi karalamada, mazimizi karalamada, dahası atalarımıza sövmede bizim kadar mahir bir millet maalesef yok. Okay abi.
Tabii İbrahim'cim, yani tabii 1856'dan beri Batılılar bizden çok umutlu. Yani İslahat Fermanı'ndan bu yana bizden çok umutlular. Onlar bir değişimin başladığını, batılılaşma yani batıya doğru medeniyeti ufkunu çevirme hususunda o dönemdeki idarecilerin kararlılığını görmüşlerdi. Ve bunun Türk halkının geneli üzerinde büyük bir dönüşüm oluşturacağını, özellikle Anadolu, Türk'ün İstanbul'u çelik çekirdeği olan Anadolu halkı üzerinde de bu dönüşümün çok isabetli bir şekilde yer edeceğini, nihayetine ereceğini düşünüyorlardı.
Evet.
Fakat işte bu olmadı. Yani bu içlerindeki Türk nefretini arttıran Türklerin daha önceki dönemlerinde, daha ilk proto Türkler batı ilerleyen Avarlardan Kumanlara, ondan Uzlardan Peçeneklere kadar bu kavimlerimizin pek çoğu İslam öncesinde batıya ulaşan kavimlerimizin pek çoğu kolay bir şekilde entegre oldu demeyeyim, asimile oldu.
Maalesef.
Kayboldu, gittiler. Özellikle Slavların arasında.
Evet, maalesef.
Fakat Müslüman olduktan sonra Türklerin hem itikatlarına, böylece de Türklüklerini, aidiyetlerine, kendi milli ve manevi aidiyetlerine olan aşırı geliştirdikleri hassasiyeti bir türlü anlayamadılar. Halen de bugün anlayamıyorlar.
Geçen gün bir hocamız yani, söylemişti abi, evet. Özür dilerim. Bunu paylaşayım, ardından müsaadenizle araya gideyim. Aranın ardından inşallah devam edeceğiz. Hocamız güzel bir benzetme yaptı. Dedi ki Türkler İslam'ın sancaktarı, İslam Türklüğün kalkanı olmuştur dedi.
Çok güzel ya.
Yani biz Türklüğümüzü İslam'la, tam da sizin ifade buyurduğunuz gibi İslam'la biraz koruduk. Batı'ya gidip orada kalan, oraya yerleşen tam da çok güzel bir tabir kullandınız. Bunu not ettim. Proto Türkler yani. Türklük, önceki Türkler, Oğuzlar, Kumanlar, bu milletlerden gidip oraya yerleşen, Avrupa'ya yerleşen Türkler benliklerini kaybettiler, asimile oldular. Fakat Türkler ne zaman İslam'la tanıştı? Ondan sonra bu dinin sancaktarı oldular ve Türklüklerini koruyup muhafaza ettiler. Bu çok önemli bir tespit abi. Bunun için de özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Hatırlattığınız ve dile getirdiğiniz için. Bir ara verelim isterseniz. Müsaadenizle aranın ardından devam edelim. Değerli dinleyiciler, kısa bir ara, aranın ardından inşallah yeniden birlikte olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Programımızın birinci bölümünde 1204 istilasını ve onu o dönemde yaşanan, yani 13. yüzyılda bu coğrafyada yaşanan, özellikle Haçlı seferleriyle meydana gelen bir takım vahim hadiseleri konuşmuştuk ve Türklerin İslam'la müşerref olmasının ardından benliklerini koruduğunu, kimliklerini koruduğunu ifade etmiştik. Birinci bölümün bence en önemli cümlesi, altının çizilmesi gereken, vurgulanması gereken, tekrar tekrar hatırlanması gereken cümlesi, hasılası buydu. Okay abi, 1204 Latin istilası Konstantiniyye'ye, Bizans'a ne kaybettirdi abi?
İbrahim'cim, çok büyük bir yıkım oldu. Bu Doğu Roma'nın aslında sonun başlangıcıydı ki sonraki dönemlerde Anadolu coğrafyası üzerindeki hakimiyetlerini de süratle yitirmeye başladılar. Hem Katolikler hem de Türkler karşısında. Fakat tabii tarihi bir o Roma bakiyesi olmanın getirdiği prestijlerini çok uzun süre muhafaza edebildiler. Fakat Enrico Dandolo'nun ihaneti ve bir anda o Haliç'i koruyan zinciri, bir anda içerideki adamları vasıtasıyla da zinciri aşıp İstanbul'u aldıktan sonraki dönemde Ortodokslara ellerine bir güç, işte bu şekilde bir fırsat geçtiği takdirde Ortodoksların bu dünyada yeri olmayacağını, ki zaten Haçlı tabi 99'dan itibaren Anadolu içlerine girdiklerinden sonra da zaten Ortodoks Ermeniler üzerinde, Süryaniler üzerindeki yaptıkları kırımlar da, kıyımlar da, soykırımlar da çok açıktır, açıklıdır. Fakat bugün Batı dünyasında mümkün olduğunca konuşulmaz. Çünkü günah keçisi bizizdir daima. Büyük bir tabii sonun başlangıcıdır 1204. Yalıtılmış bir şekilde kısa bir sürede artık Türklerin bir Türk denizinin içerisinde küçük bir adacık gibi bir Hristiyan bir Ortodoks adacı olarak kalmasına sebep olacaktır. Ve tabii Ortodokslar bunu hiçbir zaman unutmayacaklardır. Çünkü kutsallarına Türklerin bu kadar ihtiram ve saygı gösterirken, dikkat ederken Türklerin her dönemde, ki bunu zaten Anadolu içerisinde zaten Türkler ilk hakimiyet dönemlerinden itibaren zaten göstermişlerdi. Fakat Katoliklerin buldukları ilk böyle büyük fırsatta Ortodoksların hiçbir hayat tanımayacağını da bu vaka tescillemiş olacaktır ki 1261 yılına kadar 57 yıl bu devlet ayakta kaldı. Daha sonra da işte tabii İznik'e taşındı İbrahim'cim bildiğimiz o zamanki Ortodoks devleti. Yani Konstantinopolis'in o dönemki asıl sahipleri İznik'te, tabii İznik krallığını kurmak zorunda kalmışlardı.
Evet.
Burada o zaman 8. Mihail bir süre sonra Haçlıları bir şekilde oyuna getirip şiddetli bir baskın vererek 1261'de devletini geri almayı başardı. Bu tabii o da aldığında tabii Ortodokslar da nasıl diyelim, tabii intikamlarını da aldılar İbrahim'cim. Yani onlar da affedici davrandıklarını tabii hem kimse tabii bekleyemez, bunu da kimse söyleyemez.
Evet.
Onlar da acı bir şekilde intikam aldılar ve bu aradaki kan davası, eğer Türkler bölgedeki Anadolu ve tabii ilerleyen dönemde Konstantiniyye üzerindeki güçlerini, varlıklarını, baskılarını, taziklerini arttırmasalardı muhtemelen Ortodoks mezhebi Katoliklerin ezici gücü karşısında dağılıp gidecekti. Yani bugün Ortodoks diye bir mezhep eğer varsa, eğer bugün Fener Rum Patrikliği
varsa,
yaşıyorsa bu tamamen bizim sayemizde, Türklerin sayesinde.
Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'un fethinden sonra zaten Ortodoksların hamisi ilan ediyor kendisini.
Aynen öyle.
Evet.
Genadiyosu, Patrik, eski Patrik Genadiyosu şey yaptı, vezir derecesine, kubbe altı vezir derecesine verdi. Ve protokolde yer verdi ona İbrahim'cim.
Abi ne kadar, ne kadar büyük bir stratejik akıl yani.
Ya İbrahim'cim tarih bak bunlar, hem de yani bak düşün, bu kadar aradan yıl geçmiş. Bugün dahi bunu tahayyül edebiliyor muyuz ya?
Evet. Ya yani bugün bile bu kadar stratejik düşünebilecek kaç tane siyasi lider vardır bilmiyorum.
Ya, ve bunu uygulayacak, dirayeti koyabilecek.
Tabii.
Yani Fatih Sultan Mehmet'in etrafından tabii tepki almıyor da değildi.
Hı-hı.
O zaten İstanbul'un fethiyle gücünü sarsılmaz bir hale getirmeseydi.
Tabii.
Zaten o kendi idaresi dönemde, yani İstanbul ondan sonraki dönemde fethedildiğini düşünelim.
Hı-hı.
İkinci Veysel döneminde mesela. Hı-hı. Fatih Sultan Mehmet Han bu düşündüklerinin de pek çoğunu yapamazdı.
Evet.
İstanbul'u gerçekten de bir, nasıl diyelim, yeryüzü, hani çok doğru ifade olmuyor ama hani Batılıların deyimiyle yeryüzü cennetine çevirdi. Çünkü
evet,
bütün dinler, bütün itikattan insanlar kardeşçe bir arada yaşamaya başladılar ya İbrahim'cim.
Tamam.
Bu 19. asra kadar, ne 19. 20. asrın belki ortalarına kadar Batı'da pek görülmeyen bir şey.
Kesinlikle. Ya bir de şöyle.
Yani 19. Ya İngiltere'de köleliğin kalkması 1805 İbrahim'cim ya.
Evet, evet.
Yani ya bunlar daha dünkü tarihler ya.
Kesinlikle. Ya Fatih Sultan
ya
Mehmet Han'ın, çok özür dilerim araya girdim abi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kurduğu, inşa ettiği İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurumsallaşmasının merkezi oldu. Batılıların sizin de ifade ettiğiniz gibi yeryüzü cenneti olarak tabir ettikleri bir yer oldu.
Evet.
Bunlar kesinlikle doğru. Bir de şu var, yani hani Ortodoks Kilisesi'ne sahip çıkmak Batı'daki Katoliklere karşı filan da şeydir, yani stratejik bir akıldır. Onları eli altında tutmak, onlara
aynen
karşısında yeri ve zamanı geldiğinde kullanabilme potansiyeline sahip olmak da gerçekten stratejik bir akıl. Bunu asırlar sonra Sultan Abdülhamit de yaptı. Malumunuz abi.
Evet.
Bulgar Kilisesi'ni bir gecede getirtip o şeye, bugün o Balat'taki mekanını kurdurması da bu stratejik aklın örneklerinden biri. Biz bunu gerçekten bugün yapamayız. Yani o dönemde muhtemelen Moğollar zihniyeti taşıyan bir kavim, bir ordu, bir devlet İstanbul'a girseydi eğer, yani 1256'da Bağdat'ta ne yaşandıysa büyük ihtimalle Konstantiniyye'de de, İstanbul'da da o yaşanacaktı. Belki Ayasofya'yı yıkmaya kadar geleceklerdi. Çünkü Bağdat'ın işgalinde, Moğol istilasında, hani derler sular 3 gün mürekkep aktı. Çünkü kocaman devasa bir kütüphaneyi insanlar, oradaki istilacı ordu nehre atıyor ve İslam medeniyetinin de o dönemde yine 200 yıl en az geriye gittiği söylenir. Dolayısıyla İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han'la beraber hem bir bilim medeniyet merkezi oldu, hem Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun, imparatorluk oluşunun temelleri orada atıldı, hem de gerçekten dünyaya ders olacak, asırlar sonra bile ders olacak bir stratejik aklın örneği oldu diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'cim. Diğer kuşatmalardan devam edelim istersen İbrahim'cim. Buna tabii geniş bir yere ayırdık 1204'de. Tabii 1361'de bu nihayete erdi. 1302'de İbrahim'cim İstanbul bir Venedik donanması tarafından muhasır altına alınıyor ki o dönemde Venedik dünyanın bir numaralı bu Portekizli İspanyollardan önceki dönemde Akdeniz'in hakimi hiç kuşkusuz tek başına Venedik Deniz Cumhuriyeti'ydi. Ve Venedik bu gücüne dayanarak Karadeniz'deki ve Ege'deki kolonilerini de güçlendirebilmek maksadıyla İstanbul'u ani bir muhasarayla kuşattı. Fakat şehrin direnişini kırabileceğine inanıyordu fakat bunu başaramadı. 1348'de bu sefer Cenevizler, ki onların da biliyorsunuz zaten Pera onların kolonileriydi. Onların da daha çok Ege kıyılarında dominyonları vardı ve bir nevi Venediklerden geri kalmak istemediler. İstanbul'a hücum ettiler fakat onlar da şehrin şiddetli mukavemeti karşısında geri dönmek zorunda kaldılar. Kısa bir, yani 8-9 yıl sonra Cenevizlerin ikinci bir defa İstanbul'a, Konstantinopolis'e o dönemki hücumlarını görüyoruz. Fakat tekrar başarısızlığa uğramaları söz konusu. Şimdi istersen biraz da İbrahim'ciğim geri kalan zamanda programımızın Osmanlıların İstanbul'u kaç defa muhasara ettiklerini ve o maceralarına bakalım istersen.
Lütfen. Son 10 dakikamız kaldı abi. Başlarız. Tamam. Ben biteceğini düşünmüyorum. Bitmezse bir sonraki programımıza sarkıtırız inşallah. Evet. Evet. Buyursunlar abi.
Bu 391 muhasarası Yıldırım Beyazıt'tan döneminde. O dönemde Doğu Roma İmparatoru 5. Yuhannis Paleolog Hanedanı'nın o zamanki kudretli lideri. Fakat onun Kantakuzer, şimdi şöyle bir tuhaf bir durum vardı İbrahim'cim. Doğu Roma'da biraz artık o sarsıntı, yani 1204 sonrasındaki artık o sarsıntı dönemlerinde, çözülme dönemlerinde ortak imparatorluk denen bir garabet vardı İbrahim'cim. Yani küçük bir şehir devletinde bilhassa Osmanlı'nın gücünü arttırdığı dönemlerde, daha çok o dönemlerde Aydınoğlu Umur Bey destekliyordu bu ortak imparatorluğu. Yani Kantakuzenoslarla Paleologların ortak imparatorluk yaptığını görüyoruz. Aydınoğlu Umur Bey Kantakuzenosları desteklemeyi bir şiar edinmişti Paleologlara karşı. Hatta ölüm döşeğinde Orhan Gazi'ye şöyle dediği rivayet edilir. Bu kuvvetli bir bilgidir İbrahim'ciğim. Basit bir rivayet değildir. Kantakuzenoslara olan desteğini Aydınoğulları nasıl devam ettirdiyse Orhan Gazi'nin de iktidarı döneminde Kantakuzenosları desteklemesini zaten salık verir kendisine. Bu Yıldırım Beyazıt'tan döneminde iki gene paleologlarla Kantakuzenosların ortak bir şeyi var, saltanatı var. Saltanat ortağı Manuel Kantakuzenos. O şey bu da İbrahim'ciğim Yıldırım Beyazıt'tan bu kuşatma 1191 muhasarası esnasında diyor ki bu saltanat ortağı Manuel'in prenslerinden veliaht durumunda yani babasının yerine en azından veliaht durumundaki olan büyük prensin esir olarak yanında tutulması gerektiğini söylüyor ki o dönemde buna sıkça rastlıyoruz biliyorsun. Karşılıklı bir askeri harekete girişmemek için Osmanlı böyle bir tedbir uyguluyordu. Fakat o dönemki ya bu ortak imparatorluğun, tahtın bir türlü kendi içlerindeki huzuru sağlayamadıklarından Yıldırım Beyazıt Han'la kendi aralarında da ortak bir siyaset, ortak bir uzlaşı oluşturamadıklarını görüyoruz. Bunun üzerine Yıldırım Beyazıt Han'ın gönlünü alabilmek için İstanbul'un o günlerde tabi batıda bir daha da görülmeyecek bir şekilde, kısa bir dönem oluyor zaten bu. İstanbul'un dışında, şehrin surları dışında bir Müslüman mahallesi, Müslüman Türk mahallesi kurmaya razı oluyor. Ortak hanedan diyelim, Kantakuzenos Paleolog ortaklığı. Burada bir Müslüman mahallesi kuruluyor. Türkler bu mahalleye şey yapıyorlar, yerleşiyorlar. Kendilerine has bir kadıları oluyor İbrahim'ciğim. Bir yaşam alanı burada tesis ediyor onlara. Fakat buradaki mahalledeki bu Türklerin özgür hareket edebilmeleri defalarca Doğu Romalılar tarafından kısıtlanması üzerine ve o sırada şeyde destek veriyor Doğu Romalılara. Macar Kralı Sigismund'un müthiş bir desteğini görüyoruz. Ve bu böyle bir Türk mahallesinin de gelecekte hem Doğu Roma için hem de geri kalan Avrupa için çok son derece tehlikeli olabileceği sürekli ikaz ederek bu noktada bu Türk mahallesine bir baskın yapılıyor. Bu baskından sonra Türkler bunu önceden haber almışlar. Yıldırım Beyazıt Ağa'nın istihbarat kuvveti bu baskın için haber aldığı için ciddi bir çatışma dahi olmuyor. Fakat bunu cezalandırmak için 1391'de İbrahim'ciğim şeyi kuşatıyor. Konstantinopolis'i kuşatıyor Yıldırım Beyazıt'tan. Fakat bunun üzerine işte bu Macar Kralı Sigismund'un çok büyük bir ordu kurarak doğuya doğru hareket etmesi ve özellikle doğu sınırlarındaki Moğol hareketliliği Yıldırım Beyazıt'ın bir müddet sonra muhasarayı kaldırmasıyla sonuçlanıyor. İkinci büyük muhasarası Yıldırım Beyazıt'ın 1395'te o güzelce Hisar'ı, Anadolu Hisar'ı olarak da geçen, hı hı, Hisar'ı yaptırdığı dönemdeki 1395 kuşatması. İşte bu kuşatma esnasında o bütün tarihçilerin aşağı yukarı ortak fikri İstanbul'un 3 ila 5 gün arasında en geç bir hafta içerisinde artık düşecek bir konuma geldi.
Evet.
Muhasara çok başarılı bir şekilde icra ediliyor. Bu sefer İstanbul'a uzanan ve batıdan doğru da uzanan yollar üzerinde kullanılan havale kuleleri, böyle bir tedbir var Osmanlı harp sanatında. Hı hı. Yol, özellikle ticaret ve destek bir şehre uzanan ikmal yolları üzerinde kullanılan kulelerde belirli sayıda Yeniçeri askeri bırakılıyor. Ve bu yolların güvenliğine giriş çıkışlarında bu askerler vaziyet ediyorlar. Bu 1395 muhasarası gerçekten başarılı bir muhasara. Batılılar bu muhasaranın artık çaresiz bir şekilde, artık bir yapılacak bir şey kalmadığını düşündükleri bir sırada artık şeydeki hareketliliği, Emir Timur'un doğudaki hareketliğinden sebep Yıldırım Beyazıt'tan kuşatmayı kaldırmak zorunda kalıyor.
Beş gün daha sabretse halbuki veya
evet,
Emir Timur evet, gelmekten evet, vazgeçse muhtemelen Fatih Sultan Mehmet Han'dan önce yaklaşık 50-60 yıl kadar önce
evet, aynen öyle.
İstanbul'u evet, fethedecek.
Fakat tabii şunu beklemiyor Yıldırım Beyazıt'tan. En azından o noktaya kadar daha Emir Timur'la araları çok gergin değil. Hı hı. 1397'deki 1396'da biliyorsun Nibolu Savaşı var. Bu Macar Kralı Sigismund'un önderliğinde kurulan Büyük Haçlı Ordusu'nu Nibolu'da yok ederken, hı hı, Yıldırım Beyazıt'tan hamlenin doğudan önce batıdan gelmesi onu şaşırtıyor. Ve daha sonraki dönemde aslında kendisi Emir Timur'la, Timur Han'la bir batıya karşı bir ortaklık kurabileceği noktasında umutlar da taşıyordu. Fakat 1396'daki büyük zafer Yıldırım Beyazıt Ağa'nın kendine aşırı itimat etmesine de sebep oldu.
Evet.
Yani bu kader değiştirici bir zaferdi. Haçlı ordularını Moğol ordularıyla kıyaslamak gibi bir yanlışlığa zihin ve ruh dünyasında sebep oldu. Çünkü toplama ordular hiçbir zaman çoğunluğu paralı askerlerden, özellikle paralı askerlerden oluşan ordular. Ki Voltaire'in sözünü söylemiştik daha önce, hatırlıyorum evet, ben. Yani evet, paralı askerler harp zamanı korkak, barış zamanı yıkıcı olurlar, kıyıcı olurlar. Yani evet, çünkü silahlı gruplar bunlar İbrahim'ciğim. Hı hı. Zaten eskiden de bunları mümkün olduğunca savaş zamanlarında dahi muhasar altındaki olan kentler de şehir içine sokmak istemezlerdi. Dış mahallelerde tutmaya çalışırlardı. Bunlardan hatta muharebe sonunda bunlardan, çünkü mutlaka başarılı bir hizmet vermişlerse istedikleri paranın mutlaka orada anlaşmazlık çıkarır ve daha fazlasını isterlerdi. Halbuki yardımcı oldukları şehirler ya da ordular böyle ciddi savaşların sonunda kaynaklarını zaten ciddi manada tüketmiş olurlardı. Ve bu paralı askerlerle de ayrıca bir çatışma durumunda kalırlardı. Hı-hı. Yani bir beladır bu paralı askerler İbrahim'ciğim. Bu tabii Nibolu'daki Haçlı ordusu Emir Timur'un muazzam, sadece rakam olarak değil, komutanlarına son derece bağlı bir Türk-Moğol askeri geleneğinden gelen büyük ölçüde katışıksız safkan bir ordunun la kıyaslanma gafletine düşürdü bu zafer ne yazık ki.
Evet.
Yıldırım Beyazıt'tan Nibolu zaferinden sonra tabii tekrar şey yaptı, kuşattı İstanbul'u.
Evet.
İşte o dönemde o zaman imparator dedi ki bu sefer İstanbul'u sur içinde bir Türk mahallesi kurulmasına izin vereceğim. Ve burada şey olacak, cuma namazı kılınacak ve hutbede Yıldırım Beyazıt Han adına okunacak diye böyle bir ruhsat vermesi söz konusu. Fakat işte o dönemde artık biz Yıldırım Beyazıt Han'la Timur Han'ın arasının, Timur Han'ın attığı ileri adımlar, ona çok sert karşılıklar veren Ki bunları derin derin konuşmuştuk, evet, geniş geniş İbrahim'cim hatırlarsan. Bu karşılıklı restleşmeler sonucunda tabii bu muhasara 95 muhasarası kadar dahi başarılı tabii olamadı. Hı hı. Ve muhasara kaldırılmak zorunda kaldı. O dönemde artık şeyde Manuel Palaiologos tek imparator o zaman şeyde, hı hı, Doğu Roma'da. Tabii bir 50 yıl kadar senin de az önce söylediğin gibi İbrahim'cim
İstanbul'un
bir şeye sebep olacaktı. Diğer kuşatmalara herhalde geçemeyeceğiz.
Vaktimizin sonuna geldik abi. Eyvallah. 1402 ile 1453 arasında başka kuşatma var mı? Son olarak bunu söyleyeyim.
Var İbrahim'cim. İnşallah. İstersen daha sonraki
programımızda.
1422 var babası zamanında.
İkinci Murat zamanında. Evet.
Evet, evet.
Yapılan kuşatmalar var. İnşallah bunu abi kalan bölümde yani 1402 ile 1453 arasındaki kuşatmaları bir sonraki programımızda detaylı bir şekilde konuşalım. Çok teşekkür ediyorum abi.
Ben teşekkür
çok
ederim.
Çok güzel notlar aldım. Benim için çok faydalı programlar oldu. İnşallah.
Eyvallah.
Dinleyicilerimiz için de aynı şey söz konusudur diyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinleri Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Geçen hafta İstanbul'un fethini tarihsel süreç bakımından, yani tam yani kuşatmaların ilk başladığı dönemlerden itibaren konuşmaya başlamıştık. Bu programımızda da geçen programımızın devamı niteliğinde bir söyleşi yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haftaya görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.